Ayrım 5. Enver Murat Bardakçı, sayfa 61. 1842'de doğan Abdülhamit, Sultan Abdülmecid'in sayıları hala tam olarak belirlenememiş olan oğullarındandı. Henüz 11 yaşındayken annesi Tiri Müjgan Kadın Efendi'yi kaybetti. Babasının çocuksuz hanımlarından Perestü Kadın Efendi tarafından büyütüldü. Bu kadın efendiyi öz annesi gibi gördü, hatta tahta çıkmasından sonra valide sultan makamına getirdi. Amcası Sultan Abdülaziz'in iktidar senelerine tesadüf eden gençliği kontrol altında ama eski devir şehzadelerine nispetle rahat şekilde geçmiş, annesiyle babasını küçük yaşlarda kaybetmesi ve gerçek ebeveyninden mahrum büyümesi düzgün bir eğitim görmesine engel teşkil etmişti. Fakat bazı alanlarda kendi başına yetecek hale geldi. Özellikle mali işlerde, yani tahsisatını düzgün şekilde kullanmada ve hatta kar getirici yatırımlar yapmada diğer şehzadelere göre gayet başarılı oldu. Abdülhamit hükümdarlığı sırasında da gerek borsa gerekse de diğer yatırım alanlarında memleketin en başarılı iş adamlarındandı. Sultan Abdülhamid'in 33 sene boyunca devam eden iktidarının 4 dönemde ele alınması gerekir. 1. 31 Ağustos 1876, 23 Aralık 1876 arası. Bu dönem Abdülhamid'in gücü eline henüz tam olarak almamış olduğu, amcası Sultan Abdülaziz ile ağabeyi 5. Murad'ı deviren ve başta Mithat Paşa olmak üzere devlette güç sahibi kişilerin sözleriyle taleplerine uymuş gibi göründüğü dönemdir. 2. 23 Aralık 1876, 13 Şubat 1878 arası. Kanun-ı Esasi, yani anayasa ilan edilmiştir. Bir sene, bir ay, 20 gün devam eden bu dönemde imparatorlukta meşruti bir idare hakimdir. İlk meclis 19 Mart 1877'de açılmıştır ve Sultan Abdülhamit anayasaya sadakat yemini etmiş bir meşrutiyet hükümdarıdır. 3. 13 Şubat 1878, 23 Temmuz 1908 arası. Sultan Abdülhamit'in asıl iktidarı 30 sene 6 ay devam eden bir dönemdir. Abdülhamit devri dendiğinde hükümdarın Rus birliklerinin Yeşilköy'e kadar gelmeleriyle neticelenen 93 Harbi, yani 1877-78 Türk-Rus Savaşı devam ederken 13 Şubat'ta Kanun-ı Esasiyi askıya alıp meclisi tatil ettiği ve imparatorluğu Yıldız Sarayı'ndan mutlak bir otorite ile idare ettiği bu dönem kastedilir. Ve Sultan Abdülhamit zamanın değerlendirilmesinin de öncelikle bu dönem üzerinden yapılması gerekir. 4. 23 Temmuz 1908 ve 27 Nisan 1909 arası. Abdülhamit bu 9 aylık son dönemde padişahlığının ilk aylarında olduğu gibi bir meşrutiyet hükümdarıdır ve artık meşrutiyetin yeniden ilanını sağlayanlara karşı tamamen teslimiyetçi bir haldedir. 30 sene önce tatil ettiği anayasayı 1908'in 23 Temmuz'unda yeniden yürürlüğe koymak zorunda kalmış olmasına ve verdiği bütün tavizlere rağmen 31 Mart isyanının patlaması ve ayaklanmanın Rumeli'den gelen birlikler tarafından basılmasının ardından 27 Nisan 1909'da hal edilmiştir. İmparatorluğun kaderine 33 sene boyunca hakim olan Sultan Abdülhamit'in iktidarı dönemi bugünün Türkiye'sinde hala tartışılan, bir çevreye göre mükemmel olan ve özlenen ama başka çevrelerin gözünde berbat ve her bakımdan felaketlerle dolu bir devirdir. Abdülhamit o dönemin mükemmel olduğuna inananlar için Ulu Hakan, muhaliflerine göre ise Kızıl Sultan'dır. Hükümdar iktidarının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala Ulu Hakan, Kızıl Sultan kavramlarının sınırları içerisinde, yani ifrat tefrit hudutlarının arasında değerlendirilmektedir. Sultan Abdülhamid'in iktidar seneleri Enver Paşa'nın ve onunla yaşıt olan sonraki senelerde imparatorluğun kaderinde ve ardından da Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli roller oynamış isimlerin yetiştikleri dönemdir. Bu dönem hüzünlüdür. Hüzünden de öte acılarla doludur ve bazı çevrelerde artık yaygın ama tamamen yanlış bir slogan halini almış olan Sultan Abdülhamid tek karış toprak kaybetmemişti iddiasının aksine Abdülhamid'in iktidar yıllarında büyük toprak kayıpları yaşanmıştır. 31 Ağustos 1876'da meydana gelen taht değişikliğinden 6,5 ay sonra 19 Mart 1877'de ilk Meclis-i Mebusan açılacak ama aynı senenin 24 Nisan'ında tarihlere 93 Harbi diye geçecek ve büyük felaketle neticelenecek olan Rus Savaşı gelecek. Rus ordusu 1878 Ocağı'nda İstanbul'un burnunun dibine Yeşilköy'e kadar ilerleyecek ve 3 Mart'ta imparatorluğun çöküş belgelerinden biri Ayas-Stefanos Anlaşması imzalanacaktır. Abdülhamit'in o tarihten sonra 30 küsür sene devam edecek olan iktidarı işte böyle bir felaketle başladı ama Rusya'nın Balkanlarda ve Orta Doğu'da hakimiyetini kurması demek olan anlaşma Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Türkiye 4 Haziran 1878'de Rusya'ya karşı destek vermesi karşılığında Kıbrıs'ı güya geçici olarak ama aslında tamamen İngiltere'ye terk etti. Berlin'de toplanan ve 13 Temmuz'da imzalanan bir diğer anlaşma ile de Ayas-Stefanos'un şartları hafifletildi. Berlin Anlaşması ile bugünkü Bulgaristan topraklarının bir bölümü prenslik oluyor. Bosna Hersek vilayeti Avusturya Macaristan'ın işgaline terk ediliyor. Romanya, Karadağ ve Sırbistan bağımsızlıklarını ilan ediyor. Niş ve etrafı Sırbistan'a, Antivari kasabası da Karadağ'a bırakılıyor. Besarabya'nın yanı sıra Kars, Ardahan, Batum ve Artvin sancakları Rusya'ya veriliyor, yani imparatorluk geniş arazi ve nüfus kaybediyordu. Sultan Abdülhamit bütün bu karmaşa arasında imparatorluktaki etnik unsurların temsilcilerinin kendi başlarına hareket etmeye başladıkları ve resmi dil tartışmalarının yapılır olduğu mecliste açılışından 10 ay 25 gün sonra 1878'in 13 Şubat'ında haklı olarak tatil edecek devletin merkezi 30 sene boyunca artık Yıldız Sarayı olacak. Bir sonraki meclis ancak 1908'de açılabilecek ve meşrutiyetin ilan edilip meclisin tekrar açılmasında o sırada genç bir binbaşı olan Enver Bey'in de mühim rolü bulunacaktı. 93 Harbi ve Berlin Anlaşması ile başlayan toprak kayıpları Abdülhamit'in iktidarı boyunca ard arda devam etti. Tunus 1881 Mayıs'ında Fransa'nın oldu. O senenin 2 Temmuz'undan koskoca Teselya bölgesi ve Narda kazası Berlin Anlaşması'nın bir maddesi uyarınca Yunanistan'a terk edildi. Mısır 1882'de İngiliz işgaline uğradı ve sadece kağıt üzerinde Türk toprağı olarak kaldı. Doğu Trakya'da 18 Eylül 1885'te Bulgaristan ile birleşti. Kayıplar bu kadarla kalsa gene iyiydi. 18 Aralık 1897'de Girit'e muhtariyet verildi ve Girit meselesi adanın Yunanistan'a bağlandı. 1908'e kadar imparatorluğun en büyük dertlerinden birini teşkil etti ve Enver ile Enver'in neslini en fazla etkileyen siyasi dert oldu. Devlet o kadar güçsüz haldeydi ki Yunanistan ile 1897'de girişilen savaştan galip çıkmamıza rağmen Düveli Muazzama'nın araya girmesi, yani Türk zaferiyle biten bir savaşın neticesini bile Avrupa'nın karara bağlaması yüzünden cephedeki başarılardan doğru düz bir kazanç sağlanamadı. Sultan Abdülhamit zamanında elden çıkan Doğu Rum ile Kıbrıs, Mısır ve Tunus gibi toprakların yüz ölçümleri, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'ndan sonra kaybettiğimiz toprakların yüz ölçümünden daha fazlaydı ve imparatorluğun Avrupa'daki Müslüman nüfusu artık yarı yarıya azalmıştı. Üstelik Avrupa ile Rusya'nın artık hemen her bahane ile karışmayı ve kaşımayı adet haline getireceği bir de Ermeni derdi başlamış, Osmanlı İmparatorluğu'nun o senelerde dağılması da Rus yayılmasına karşı İngiltere'nin verdiği destek ile önlenebilmişti. Ama meselenin çok önemli bir boyutu daha vardı. Kayıplar sadece toprak ile sınırlı değildi. Devletin izzeti nefsi de elden gidiyordu ve aslında çoktan gitmiş gibiydi. Abdülhamit 13 Şubat 1878'de parlamentoyu 30 sene devam edecek bir tatile mecbur etti ama resmen kapatmayıp fiilen var olmayan bir hale getirdi. Ve milletvekilleri hayatta oldukları müddet boyunca aylıklarını almaya devam ettiler. Hükümdar anayasaya resmen dokunmadı, anayasa hiçbir şekilde uygulanmasa bile o da kağıt üzerinde var oldu. Her sene yayınlanan devlet salnamelerinin ilk sayfalarında yer aldı ve Sultan Abdülhamit görünürde bir meşrutiyet padişahı olarak hüküm sürdü. Ama iktidarda bir mutlakiyet hükümdarı, yani bir tek adam vardı. 30 yıl 6 ay boyunca devam eden bu dönem hem devlet hem de halk için sıkıntılı, dertlerle dolu ve hatta nefes almanın bile zor olduğu bir devir oldu. Sadrazamlar bile hükümdarın korkusundan bazen yabancı elçiliklere sığınıyorlardı. Halk fakirdi, imparatorluk dışarıya karşı aciz içerisinde. İçeride ise baskıcıydı ama artık bağımsız bir devlet değildi. Mali ve siyasi bakımlardan yarı sömürge halindeydi. Maliye berbattı, iflas etmişti. Hazine tam takırdı. Askerin ve memurun maaşı zamanında ödenememekte, ödeme birkaç ayda bir yapılmakta ama maaşın tamamı değil, sadece bir kısmı verilebilmekteydi. Bazı memurlar, özellikle de subaylar, parasızlık yüzünden aylıklarını sarraflara önceden kırdırmakta, ödeme zamanı geldiğinde aylıkları devletten sarraflar tahsil etmekteydi. Asırlar öncesinden gelen kapitülasyonların üzerine bir de devletin senelerin getirdiği borç yüküne dayanamayarak 20 Aralık 1881'de yayınlanan Muharrem kararnamesi ile iflasını resmen ilan etmesi üzerine kurulan Düyun-ü Umumiye derdi geldi. En önemli gelir kaynaklarının idaresi Düyun-ü Umumiye'ye devredildi. Milli sermaye ve yatırım yoktu ama kapitülasyonları ilave olarak bir de imtiyaz derdi mevcuttu. Demir yollarının, deniz nakliyatının ve madenlerden bazılarının imtiyazı yabancılara verilmişti. Hazine zaten tam takır olduğu için maliye nazırları maaş ödeyebilmek için Düyun-ü Umumiye'den borç talebinde bulunmakta, hatta maliyenin baş veznedarı Galata bankerlerine dolaşmaktaydı ve asıl büyük telaş aybaşlarında değil, bayram ve cülüs yıl dönümü gibi günlerde dağıtılacak paranın temininde yaşanmaktaydı. Para temini konusundaki sıkıntıların en gerçekçi sahnelerinden biri babası maliye baş veznedarı olan Refik Halid'in yazdıklarında yer alır. Kutlu günler yaklaşırken babamı ve muavini olan merhum ortanca biraderimi bir telaştır alırdı. Neden? Bayram, kandil, donanma üzücü şeyler mi? Herkes tatil günleri yaklaştı, avucumuza para girecek, gezip eğleneceğiz diye sevinirken bizimkilerin telaşa düşmelerindeki sebep? Sebep söyleyeyim, bir iki gün içinde mali hazinesi gişelerinden tam 600 bin altın tutarında umumi maaş verilmesi adetti. Sıra numarası, tertibat, teşkilat yoktu. Maaş sahipleri cemaati gafir halinde daireye hücum eder, birbirini ite kaka gişelere yanaşmaya bakardı. Bir ana baba günü, veznedarlar o gürültü patırtı bağırıp çağrışma, atışıp itişme, sövüşüp dövüşme esnasında para verirken sersemlikle açık da verirlerdi. Açıktan mesul babamdı, nasıl telaşa düşmesin? İsparmoz tutsa haklı. Şu var ki vaziyeti babamkinden daha güç olan zat maliye nazırıydı. Zira 600 bin sarı lirayı temin ve tedarik etmekle mükellef bulunan kendisiydi. Bulamadı mı yerinde olurdu. Bulması gerçekten zor, adeta imkansızdı. Avans şeklinde faizle para alınacak 3 yer vardı o zaman. Osmanlı Bankası, Tütün Rejisi ve Düyun-ü Umumiye İdaresi nazır bunlara başvurur. Ermeni tabirince yalvar yakar olur. Anasının memesinden emdiği süt burnundan gelir, nihayet koparırdı. Ayıp, utandırıcı şeyler ama hakikat. Böyle olduğundan dolayı da maliye nazırlarımız bir nevi müstemlekede bulunuyormuşuz gibi o müesseselerin başındaki, kendi memleketlerinin artığı şahısların hüküm ve nüfusu altındaydılar. Azametlerini görmeliydiniz. Ben görürdüm ve çocukluğuma rağmen üzülürdüm. Milli izzeti nefis yarası çocuk yüreklerimizde daha derine açılır ve daha devamlı işler. Zamanın maliye siyasetinde çirkin ve bayağı bir iş daha hatırlarım ki bunu nazırdan aldığı talimatla babam karışırdı. Gün olur hazine tam manasıyla tam takır, kuru bakır kalırdı. Koca koca kasaların bomboş hali pek acıklıydı. Hele gece gündüz onları bekleyen nöbetçi askerlerin. İşte böyle zamanlarda baş veznedar bey, bala rütbesine rağmen Galata'daki ekaliyet sarraflarına müracaat eder, onlardan bir miktar, mesela 40-50 bin lira avans isterdi. Sarraftan istikraz hem de imparatorluk hazinesine. İmparatorluk hariciyesi Avrupa'daki bazı kendi büyükelçileriyle yazışmalarını Türkçe yerine Fransızca yapmaktaydı. Zira ekaliyete mensup olan büyükelçiler Türkçe yazmaktan acizdiler. Avrupa'nın bitmeyen taleplerini zamana bırakmak ama çok sıkıştırıldığı anlarda da derhal taviz vermek sarayın alışılmış politikasıydı. Dolayısıyla uluslararası alanda sistemli bir dış politika değil, sadece günü kurtarma çabası hakimdi ama bu iş bile tam bir teslimiyetle yapılmaktaydı. O dönemde kaleme alınmış olan hemen her hatırat Abdülhamit'in aleyhinde sözlerle doluydu. Hatta hükümdarın iktidar senelerinde yazılmış hicivleriyle bestelenmiş şarkıların ve hatta marşların güftelerinde bile hakaretler ile beddualar resmi geçit yapar ama bu şiirler ve nameler sadece kulaktan kulağa fısıldanırdı. Abdülhamit'in aleyhindeki söylentilerde İttihat ve Terakki'nin geçmiş devri kötüleme politikasında rolü vardı. Ve memleket olduğundan daha da güçsüz gösteriliyordu. Ama hükümdarın en yakınında bulunmuş ve seneler boyunca ihsanını görmüş bazı devlet adamları da padişahın tahtından indirilmesinden sonra yayınladıkları hatıralarında tam bir nankörlükle Abdülhamit'e ver yansın edeceklerdi. Mutlakiyet hükümdarlarının iktidar modelleriyle psikolojik yapılar arasında yakın bağlantı vardır ve bu bağlantı Abdülhamit için de söz konusudur. İktidardan ayrılmasının üzerinden bir asırdan fazla geçmiş olmasına rağmen Sultan Abdülhamit'ten ne zaman bahsedilse akla öncelikle vehim ve jurnal kavramları gelir. Zira Abdülhamit zamanında çekilen bütün sıkıntıların yanı sıra padişahın vehminin getirdiği bir başka dert de jurnalciliktir. Hükümdarın aşırıdan çok ötede olan vehmi, döneminde meydana gelen hadiseler karşısında alınacak kararları baştan aşağı etkilemiş ve hem iç hem de dış politika tamamen bu vehmin doğrultusunda belirlenmiş, sarayın etrafındaki menfaat odakları da bu vehmi artırmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Sultan Abdülhamid'in oğlu ve padişah oğulları arasında en son vefat eden şehzade olan Mehmet Abid Efendi 1905-1973, sürgünde bulunduğu Fransa'dan tarihçi İsmail Hami Danişment'e yazdığı bir mektupta babasının vehmini kabul edecek ama sebebinin psikolog gözüyle incelenmesi gerektiğini söyleyecektir. Vehmi Hümayun ve tevlid ettiği netaiç, padişah vehmi ve getirdiği sonuçlar. Bir tabi hoşumuza gitmese de sizden mensur kaside değil tarih beklediğimizden, bu da maalesef bir hakikati tarihiye, tarihi gerçek olduğundan kabule mecburum. Yalnız şu var ki, bu vehim denilen şey her insanın ruhunda az veya çok mevcut bir şeydir. Fakat bir insanın işgal ettiği makam ve bilhassa içinde yaşadığı muhit, bu vehmi mütemadiyen tahrik ve nihayet çileden çıkaracak bir makam ve muhit oluyorsa, o zavallı insan ne yapsın? Acaba herhangi bir adam şu veya bu şekilde kazaya uğratılacağına dair Allah'ın her günü 15-20 mektup alırsa artık ondan çıkamaz bir hale gelmez mi? Bu cihette psikolog gözüyle ayrıca tetkik edilecek bir meseledir. Bir biyografi yazıldığı halde bilhassa bu noktayı nazarı dikkatinize arz ederim. Abdülhamid'in vehminin artmasında kendisinden önceki iki padişahın darbeyle tahtından indirilmesinin ve taht sahibini ordunun belirlemesinin bir rolü vardır. Ama Jön Türklerden Ali Suavi'nin devrik padişah 5. Murad'ı tahtından indirilmesinden sonra kapatıldığı Çan Sarayı'ndan kurtarıp yeniden hükümdar yapabilmek maksadıyla 20 Mayıs 1878'de düzenlediği ve 20'den fazla kişinin hayatına mal olan başarısız baskın, Abdülhamid'in zaten mevcut olan vehmini ve dolayısıyla baskıyı daha da artırmıştır. Meşrutiyet ve islahat vaadiyle tahta çıkmış olan Abdülhamid, bir Tanzimat hükümdarıdır. Tanzimatın gereklerine inanmış olduğu görülür ama yapması gereken reformların önündeki en büyük engel bitmeyen ve zaman geçtikçe daha da artan vehmidir. Yıldız'a her gün düzinelerle jurnal gelmekte, bu jurnallerin arasında akla mantığa sığmayacak kadar saçma olanları da bulunmakta ama göze girme, para yahut mansıp kopartabilme maksadıyla yollanan saçmalıklar hiçbir şekilde cezalandırılmamaktadır. Zira ceza verilmesi yoluna girildiği takdirde jurnal ve ihbarların kesilebileceğine, muhtemel bir tehlikenin önceden haber alınamayacağına inanılmaktadır. Saraya bağlı olan jurnalciler teşkilatı ile silahşörlerin astıkları astık ve kestikleri kestiktir. Para işlerinden gönül maceralarına kadar canlıların istediği şekilde davranabilmekte, sadrazamlar bile hafiye takibi altında yaşamakta, Babali ile konaklarının haricinde bir yere gitmek zorunda kaldıklarında bile hükümdarlardan izin istemeye mecbur tutulmaktadırlar. Sultan Abdülhamid'in hafiye teşkilatının başında bulunan Fehim Paşa'nın 2. Meşrutiyet'in ardından Bursa'da linç edilmesi seneler boyu devam etmiş olan bu baskının neticelerindendir. Devlet tamamen merkezileşmiştir ve merkez Yıldız Sarayı'dır. Bürokrasinin kendi başına karar vermesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. En basit işler bile saraya sorulup gelen talimata göre hareket edilmektedir ve sadece İstanbul'un değil uzak vilayetlerin bürokrasisi bile bu şekilde harekete mecburdur. Sansür her yerde ve her şeydedir. Hatta bazı dini kitaplar bile hükümdarın iradesiyle yasaklanacak. Bu yasaklama Sultan Abdülhamit'in tahtından indirilmesi için verilen hal fetvasına da yansıyacak ve padişah kütüb-i mutebereden bazılarını imha ettirmek suçlaması ile hal edilecektir. Hilafet kavramı ile iddiada İslam düşüncesinin bu dönemde öne çıktığına inanılır ama ortada hilafetten istifade edilerek alınmış müspet bir sonuç yoktur. Aksine Müslümanlar ile meskun topraklarda Arnavutluk'ta ve Yemen'de isyanlar yaşanmaktadır. Askeri ve sivil terfiler liyakat yerine hükümdara bağlılığa ve saraya edilen hizmete göre yapılmakta, özellikle de paşalar bulundukları mevkilere liyakatleriyle değil, yıldız ile olan bağlantıları ve hükümdara bağlılıkları sayesinde gelmektedirler. Ama Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa gibi bir milli kahraman bile herhangi bir muhalif grubun liderliğe getirilmesi ihtimaline karşı sarayda mabeyn müşiri ünvanı ile tutulmakta, yani bir çeşit esir hayatı sürmektedir. Ordu 93 Harbi'nden sonra bir türlü toparlanamamıştır. Sultan Abdülaziz'in devrilmesinde en önemli rolü oynamış olan donanma böyle bir işe yeniden kalkışmaması için Haliç'te hapsedilmiş, savaş gemileri hareketsizlikten çürümeye yüz tutmuştur. Donanmanın Yunan Harbi sırasında 19 Mart 1897 Haliç'ten çıkışı sırasında utanç verici hadiseler yaşanmıştır. Orduda yapılacak reform konusunda ise Almanya ile başlayan yakınlaşmanın neticelerinden olan Alman askeri heyetinden medet umulmaktadır ve Sultan Abdülhamit ile Enver Paşa'nın en yakın ortak noktalarını da Almanya ile askeri alandaki bu yaklaşma teşkil edecektir. Enver'in ileriki senelerde Harbiye Nazırı olmasından hemen sonra askeriyede başlattığı gençleştirme operasyonunun temelinde rütbelerini saraya olan sadakatleri sayesinde elde etmiş olan subayları görevlerinden uzaklaştırıp emekli etme çabası da vardır ve Enver otobiyografisinde rütbelerin himayi ve para sayesinde alınabilmesinden yakınmaktadır. Mafevkine, üstüne karşı gelen zabite bir şey yapılamadığı gibi mafevkler de iktidarsız ve matuh bunamış olduklarından mağdunlarını, aslarını kendilerine itaat ettirecek hasse, güç, duygu kalmamıştı. Bu halin devamı memleketin mahvı demekti. Buna sebep ise idari-i hamidiyeydi. Fiilen mağlul ve iktidarsız olmasından sarf-ı nazar, sakat olan bir miralayın fırkaca tekaüdü yazıldığı halde İstanbul'a gönderilecek birkaç yüz altın ve oradaki bir dostun himayesiyle biraz sonra Kudema-i Ümera-i Askeriye'dendir diye mirli varlık fermanı geliyordu. Bu hal herkeste ifai vazife hususunda bir kesel uyandırıyordu. Bunun için İstanbul'un sui istimalatına nihayet vermek, binaenaleyh bu keyfi idari mutlaka yerine bir idari meşruta ikame etmek lazım geldiğine ve bundan başka her teşebbüsün neticesiz kalacağına karar vermiştim. Dönem işte böyledir. Sultan Abdülhamid'in iktidarına hemen her sınıftan insan karşıdır. Talebesi karşıdır, alt rütbedeki subayı karşıdır, entelektüeli karşıdır ama gecelerin birinde Fizan'a yahut imparatorluğun bir başka sıcak ve ücra köşesine sürüvermek korkusu, istikbal, aile ve meslek endişesi seslerin yükselmesini engellemektedir. Memnuniyetsizliklerini belli edenler yahut bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünce seviyesinde bile ifade edenler gönderildikleri sürgünden seneler sonra meşrutiyetin 1908'de yeniden ilanı ile dönebileceklerdir. Ve mevcut idare Mehmet Akif'i bile isyan ettirip ortalık şöyle fena, böyle müzebzeb işler. Ah o yıldızdaki baykuş ölü vermezse eğer, akibet çok kötü diye Sultan Abdülhamid'i baykuşa benzeten mısralar yazdıracak hale gelecektir. Sultan Abdülhamid'in aleyhindeki sözlere o günleri anlatan hemen bütün hatıralarda tesadüf edilir. Mesela o devrin gençlerinden ve sonraki senelerin önde gelen gazetecilerinden olan Ali Naci Karaca'nın Makedonya'daki komiteler hakkında Balkanların elimizden gitmesinden yıllar sonra yayınladığı Ya Hürriyet Ya Ölüm başlıklı yazı dizisi, gençlikleri Sultan Abdülhamid'in iktidarı dönemine rastlayan muhaliflerin hükümdar hakkındaki düşüncelerini açık şekilde göstermektedir. Tarih gösteriyor ki meşhur Berlin Kongresi'nden sonra dahi Osmanlı Devleti hatta Afrika'daki koca Trablusgarp'ı hesaba katmadan İşkodra'dan ta Basra'ya kadar uzanan büyük bir imparatorluk halindeydi. Fakat Abdülhamit'in cinayet derecesine varan hamekatı ve zahmetsizce kazanılmış bir mirasın her sıkıştıkça bir kısmını vererek günlü gün etmek siyasetidir ki o 500 senede milyonlarca Türk'ün kanı bahasına ele geçirilmiş imparatorluğu millet hayatına nispetle göz açıp kapamak demek olan 50 sene içinde çökertti, yıktı, yok etti. Ama günün birinde falan padişahın tohumundan yalnız mukaddes sanılan bir tohumdan geldiği için tahta oturan Sultan İbni Süsultan ismini alan bir adam, ahşap kafasını geçirdiği püsküllü kırmızı fesiyle adamdan ziyade korkuluğu andıran biri, kapkara bir haile tipi bütün o iklimleri, denizleri Asya'nın ortasından Avrupa ortalarına sarkan ve Afrika'nın yarısını kaplayan toprakların hepsini tapusuna şartsız tasarruf edilmiş bir çiftlikten daha kolaylıkla dağıttı, sattı, yedi, bitirdi ve hazmetti. Vatanı ihanet derecesi, vatanı satan kardeşlerinin asla farklı olmayan Abdülhamit, Türk milletinin lanet ve nefretine Vahdettin'den daha az müstahak olmuş değildir. Fakat bütün bunlara rağmen, paramparça edilmesine rağmen Osmanlı Devleti o halinde bile bugünün Fransa, Lehistan, Yugoslavya gibi en geniş topraklı Avrupa devletlerinden daha büyük, daha gövdesini 5 kıtanın üçüne yaymış gene koca bir hakanlıktı. Abdülhamit zamanında yaşanan bütün bu sıkıntılara rağmen iyi, güzel ve hayırlı işler yapılmadı mı? Dönemin sadece kapkaranlık bir istibdat devri olduğunu ve iyi olan hiçbir şeyin yapılmadığını söylemek haksızlık olur. Ama yapılanlar yetersiz kalmıştır. Mesela eski devirlere oranla çok daha fazla okul açılmış olmasına rağmen eğitim Avrupa seviyesine gelememiş okullardan bazıları, mesela aşiret mektepleri de zaten siyasi sebeplerle kurulmuşlardır. Burada sık sorulan bir soruyu da hatırlamamız gerekiyor. Abdülhamit milliyetçilikten kaynaklanan ayrılıkçı hareketlerin zirveye tırmandığı, hürriyet rüzgarlarının artık fırtınaya dönüştüğü, imparatorluktan toprak kopartmak isteyen her batılı gücün talep ettiği her şeyi aldı ve neticede on binlerce kilometre kare genişliğindeki toprakların elden gittiği bu 30 sene boyunca mutlak bir idare yerine özgürlüklere izin veren bir idare kurmuş olsaydı, imparatorluğun akıbetinde bir değişiklik olur muydu? Tahmin üzerine tarih yazılması mümkün olmadığına inandığım için bugün de gündemde olan bu soruya cevap vermek yerine Enver'in otobiyografisinde bu husustaki bir ifadesini nakletmekle yetiniyorum. Bu sırada hakikaten zalim idarenin tesirini bütün milletin anlamaya başlamış olduğunu hissettim. Ve bundan sonra Hamid'in zalim idaresine karşı zihnimde hasıl olan intibah derece-i kemale gelmişti. Bu hain herif istese bir anda her şeyi yapar, memleketi bahtiyar eder, etrafındaki alçakları dağıtır, hem memleket, millet bahtiyar olur, hem kendisi diyordum. 5. ayrımın sonu, sayfa 71.